Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan. Merhaba sevgili dinleyicilerim. Müzikte iz bırakanlarda yepyeni bir programla sizle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün çok değerli, birbirinden değerli konuklarımız var. Öncelikle bu konuklarımızın oluşturduğu grubu anons etmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Cello Kuartet sanatçıları Sayın Onur Şenler, Sayın İbrahim Aydoğdu, Sayın Yiğit Tan ve Sayın Yaz Irmak. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Evet, öncelikle hani kim söze başlamak ister bilemiyorum ama nasıl doğdu efendim bu grup ve niçin dört kişi? Buyurun efendim.
Öncelikle teşekkür ediyoruz bu güzel programa bizi konuk ettiğiniz
Estağfurullah,
için.
Estağfurullah, biz teşekkür ediyoruz.
Olarak. Şimdi bu kuartetin doğuşu aslında şöyle oldu. Biz öğrenciliğimizden aynı dönemlerde okumuş, yaklaşık birkaç sınıf arayla.
Evet.
Dört arkadaşız aslında.
Hı
hı. Hepimiz Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda okuduk ve mezun olduk, bitirdik.
Evet.
O yıllarda zaten böyle ufak tefek işte bir araya gelip hani zevk için böyle cello kuartet, yani böyle onunla çok fazla bir eser yok cello kuartet için aslında ama
evet.
Böyle bir takım uyarlamalar, aranjmanlar zevk için, keyif için yapıyorduk, çalıyorduk. Sonrasında işte hepimiz mezun olduk, bir kısmımız Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'na girdi ilk etapta. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Onur arkadaşımız girdi. Biz üçümüz daha sonraki sınavda Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'na girdik, kazandık. Orada böyle bir boşluğumuz oldu falan. Ve başladıktan sonra da dedik ki biz niye bu işi daha böyle ciddi bir şekilde yapmıyoruz? Hı-hı. Niye bu işte hani konserlik, hani sadece zevk için kendi aramızda çalmak değil, bunu konsere taşımıyoruz. Bu düşünceler olurken şöyle bir sürpriz bir şey oldu. Bir ilkbahar konserinde
evet.
Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'nı dediler ki hani siz de gelin bir sürpriz yapın. Güzel çalıyorsunuz. İkinci yarıya aradan önce biz çıktık. Daha sonra orkestra yerine biz çıktık. Sürpriz yaptık seyircilerine. Ve seyircinin inanılmaz güzel sıcak tepkisini
çok güzel
görünce dedik ki biz bu işe devam etmeliyiz. O gün bugündür yaklaşık 8 sene oldu.
Maşallah. Daha nice 8 senelerin
yani olsun. İnşallah.
Beğeniyle izlediklerini, beğenikle dinlediklerini görüyoruz. Biz de çok mutlu oluyoruz.
Çok
İnşallah
güzel.
Devam ettirmeye de çalışacağız elimizden geldiğince.
Çok güzel. Konserler var tabii ki değil mi? Devam eden.
Konserlerimiz oluyor. Evet, devam ediyoruz. Şu an çok yakın tarihte bir konserimiz yok. Anons edebileceğim. Ama aralarda oluyor. Zaten web sayfamız da var. Web sitemiz
evet.
Var. Oradan da takip edebilirler. csocellokuartet.com.
Çok güzel. Evet.
Oradan
bunu
da takip
duymaları iyi oldu. Tekrar edelim hatta bir kere
tabii,
daha söyleyeyim.
csocellokuartet.com.
Evet.
CSO Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası.
Çok önemli bir kurum değil mi?
Evet. Tarihi bir kurum. Hatta dünya orkestralarının İçerisinde diyebilirim ki tarihi en eski olan kurumlardan bir tanesi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası. Dört kardeşimiz, arkadaşımız da bu kurumun hatta bir tanesi de yöneticisi şu anda İbrahim. Dördünüz de bizim okulumuzdan, Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezunsunuz.
Koltuklarımız kabarıyor değil mi?
Evet,
ne
tabii
güzel.
Ki. Tabii
çok
ki.
Hoş bir şey.
Ben tabii birazcık daha geçmişe gitmek istiyorum. Ailelerinde müzisyen olanlar var, olmayanlar var. Nerelerden, nasıl başladı bu müzik macerası da ta CSO'ya kadar ve CSO Kuartet'e kadar geldi? Tek tek birazcık şöyle kısaca özetleyebilir misiniz?
Yani, Yaz Bey'den başlayalım. Buyurun
mesela.
Efendim.
Tabii. Ben müzisyen bir aileden geldim diyebilirim. Hatta ailemde müzisyen olmayan insan sayısı olan insanlardan daha az galiba. Babam Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda trombon sanatçısıydı. Evet. 38 sene çalıştıktan sonra, hatta geçtiğimiz yıl emekli oldu yaş haddinden dolayı. Evet. Beni konservatuara ilk teşvik eden insan da kendisidir. Ben hep böyle 10-11 yaşındaki her çocuğun hayal ettiği gibi futbolcu olmayı düşünürken beni konservatuara hazırladı. Evimizde bir piyanoyla beni işte çalıştırdı.
Ses. Güzel de top oynar bu arada.
İşte sesleri bana doğru şekilde söylememi ilk konservatuar sınavında gerekli olan kulak sınavına hazırlayarak hazırladı ve
biraz stresi olsa gerek yani babayla öyle çalışılması. Oldu, benim buradan... babam edebiyatçı mesela. Hani onunla Türkçe çalışmak, edebiyat çalışmak kesinlikle biraz daha diğer hocalara göre zor, zordu. Mutlaka. Aynı şey sizde de oldu mu acaba?
Oldum. Olmaz olur mu hiç? hatta daha kendisi hatta yapamadığı noktalarda arkadaşlarından yardım isteyerek, evimize gelen misafir yine sanatçı arkadaşlarından beni çalıştırmasını rica ederek evet, arada onlara paslayarak.
Lütfen bana yardım edin diyor değil mi?
Evet. O şekilde konservatuar hayatıma başladım.
Ne güzel.
1994 yılında. 2006 yılında kadar bu işte az önce Yiğit'in de bahsettiği okul hayatımız esnasında ufak ufak öyle koridorlarda kendi çapımızda çalarken işte o zaman tabii bu kadar ciddi bir durum yoktu. Yani kendi kendimize internetten ya da CD'lerden, kasetlerden edindiğimiz kayıtları kendi onur hatta kendi imkanlarıyla yazıp bize getirip notaları böyle basıp işte kendi kendimize öyle hani orkestra aralarında işte olsun ders aralarında hani buluşup böyle bir şeyler yapıyorduk. Öyle ondan sonra hepimiz mezun olduktan sonra Yiğit'in de söylediği gibi ayrıldık. Koptuk. Yiğit Almanya'ya gitti. Biz İbrahim Hacettepe'ye girdi o zaman. Ben Başkent Üniversitesi'nde çalışmaya başladım. Derken yine yollarımız kesişti 2006 yılında.
Evet.
2007 yılında pardon. Ve bu grubu kurmaya karar verdik.
Evet, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda tekrar Kürkçü Dükkanı hesabı yuvaya dönüş gibi birlikte olduktan sonra kurumsallaştırdınız bu kuarteti.
Ondan sonra işte o ilk evet, sürpriz devam. Konser, bahar konserinden sonra da iş ciddiye binmeye başladı. Hoşumuza gitti ve notalar da olsun konser başvuruları falan iş biraz daha profesyonelliğe doğru.
Küçüklükten olan o paylaşım değil mi? Ne kadar evet, güzel bir şeye evet, dönüşmüş. Şimdiki aslında okuyan, konservatuarda okuyan gençlerimize büyük bir örnek teşkil ediyor aslında evet, değil mi? Öyle küçük küçük aralarda müziğin sadece derste değil hayatın içinde evet, olduğuna dair bir
ama
örnek
oldu. Ama bu şeyle başlıyor yani okul süreci zaten doğası gereği bunu evet, yaşatıyor, bunu ortaya çıkarıyor. Çünkü çok küçük yaşta biz giriyoruz konservatuara. Diğer,
çok iç içeyiz.
Diğer kurumlardan, diğer okullardan çok farklı
bir,
olarak.
Bir çocuğun aslında mesleğine belki de en erken yaşta karar tabii verdiği ki, meslek grubu diyebiliriz.
Ve yani, çok uzun evet, yıllar birlikte oluyoruz orada.
Evet.
Hele eskiden yatılı da vardı. Gece gündüz birlikteydi. Bir de 24 saat yaşayan bir kurumdur konservatuvar.
Kesinlikle.
Geceleri hiç sesler eksilmez. Sürekli çalışır evet, insanlar. Evet. Tabi koca koca enstrümanları evde, apartmanlarda çalışmak çok zor.
Tabii.
Doğası gereği. Ailenizden daha çok arkadaşlarınızla, dostlarınızla, öğretmenlerinizle falan birlikte olduğunuz doğru, bir ortam.
Kesinlikle.
Düşünsene size yani 10 sene, 11 sene, 12 sene tabii ki şeyin uzunluğuna göre birlikte oluyorsunuz. Kardeşten öte oluyorsunuz. Sadece mesleki birliktelik değil, yaşam birlikteliği oluyor. Bundan dolayı da bu şeyler kaçınılmaz, çok doğal aslında. Peki şimdi...
Sevgili Ekrem, şimdi sohbetimize devam edeceğiz mutlaka hı, ama dinleyicilerimizi bu güzel grupla buluşturalım mı?
Doğru aslında, sadece konuşuyoruz. Bakalım bu CSO Quartet neler yapıyor, bir dinleyelim, görelim bakalım.
Ne dinleyeceğiz küçük... şimdi?
Bence bir tango dinleyelim, Bregovic'den.
Çok da keyifli olur.
Evet.
Thank you.
iyiydi zaten.
Ellerinize, kollarınıza, muhteşem. Yüreğinize sağlık. Hakikaten.
Zaten muhteşem bir enstrüman. Evet. İcra edenler de öyle.
Ben diyorum bir de tekrar konservatuvar okusam tekrar ne çalardım? Viyolonsel çalardım. Kesinlikle. Kesin, kesin.
Muhteşem.
Hatta
bir
talebelerime derslerde söylüyorum. Bazı pasajlarda, bazı eserlerin bazı pasajlarında viyolonsel gibi diyorum. Şimdi çocuklar tabii daha küçük yaşlarda anlamıyorlar. Lisansa falan gelince daha çok evet. anlıyorlar. Viyonselci arkadaşları falan oluyor. Daha çok viyonseli de tanıyorlar, ediyorlar. O zaman daha çok tanıyorlar. Yansıtmaya çalışıyorlar, yansıtabiliyorlar.
Bir de bizim ortak çaldığımız bazı evet, şeyler daha evet. Schumann fantastikler evet. falan. Klarinette, viyonselde de
değil mi, değil mi?
İkisine de ayrı bir tat tabii of, ki. Of.
Muhteşem. Evet, hikayemize devam edelim.
Hikayemize devam edelim. Şimdi sırada kim var? Kim var? Kim var? Seçelim. Yiğit mesela. Sen nasıl başladın Yiğit'ciğim?
Benim şöyle başladım. Benim ailem müzisyen değil aslında. Benim babam ziraat mühendisi. Aynı zamanda eski Türkiye halter şampiyonu. Arsindet. Türkiye rekortmeni.
Omuzlar o kadar geliştirdi.
Halterci böyle bir sporcu bir adam. O müzisyen oldu. Ondan sonra annem de teknik ressam. Benim şöyle oldu. Şimdi babam klasik müzik aşığı bir insan. Daha sonra müzik aşığı bir insan. Yani klasik Türk müziğine de aşık. Klasik Batı müziğine ayrı bir aşk yaşıyor. Hep dinlemeyi çok sever küçüklüğünden biri. O yüzden biz hep aslında klasik müzikte büyüdük evde. Yani hep kayıtlarla büyüdük. Bir de kuzenim var benim. Şan bölümünden mezun olmuştu vakti zamanında. Onun da biraz açıkçası yönlendirmesi oldu. Yani ya işte bu çocuğun kulağı var. Değerlendirelim, şey yapalım. Onun üzerine ben de girdim konservatuar sınavlarına. Başarınca, kazanınca benim bir de erkek kardeşim var, iki kardeşiz. O da benim arkamdan kemancı oldu. Biz böyle ailecek ondan sonra bu güzel mesleği önermiş olduk.
Sizin evlatlarınız da ileride sanatçı bir babanın evladıyım diyebilecek yani.
Kaçınılmaz işte. Oluyor galiba yani
evet.
o.
İnşallah.
Çok güzel, çok güzel bir şey.
Sonra konservatuvar.
Sonra konservatuvar.
Sonra Almanya.
Konservatuvar bittikten sonra benim hep hayalimdi açıkçası. Hı hı. Almanya'ya gitmek istiyordum özellikle. Çünkü bizim mesleğimiz açısından yani en üst düzey eğitimin Almanya'da işte Avusturya'da verildiğini düşünüyorum. İmkanlar açısından. Yani çok gerçekten imkanları çok çok iyi. Diğer ülkelere de kıyasla. Oraya gitmek hayalimdi. Onu da bir şekilde başardım. Tabii çok zor oldu başarma işi. Hani sadece oranın sınırını kazanmak değil. Şimdi maddi boyutu da
tabii ki.
Çok şimdi zor. Gittim sonuçta geldim de diye kolayca anlatılabiliyor ama tabii, değil mi? Şartları tabii, çok tabii zor yani. Gerçekten.
Ben de sonuçta memur bir ailenin çocuğuyum. Onların da çok böyle imkanları yoktu.
Elbette.
Ben de çok tırmaladım açıkçası. Hani işte burs, eczacıbaşı sağ olsun ufak bir yardımda bulundu.
Ne güzel ama tebrik ediyoruz.
Ondan gerçekten. Sonra onun dışında kendim çok çalıştım orada. Evet. Orkestralarda şurada burada yani o bir...
Nasıl bir
mücadele
fark var? Yani Türkiye ile orası arasında nasıl bir fark var?
Yani şöyle bir fark var.
Eğitim
tabii.
açısından ya da şartlar açısından.
Şimdi en büyük tabii fark şu. Çok daha büyük oranlar. Yani şöyle söyleyeyim. Orada belki 40 tane, 50 tane konservatuar düzeyinde, yani iyi düzeyli konservatuar düzeyinde okul var. 70-80 tane orkestra var. Bunların birçoğu dünyanın en iyi orkestraları.
Evet.
Olarak güç. En azından bir 5-10 tanesi en üst düzeyinde. Tabii bunun getirdiği iş imkanlarının yarattığı çok fazla oraya bir akım var. Yani bir cazibe merkezi gibi müzisyenler için. Özellikle klasik müzikle uğraşan müzisyenler için.
Arz talep dengesi de daha
aynen
farklı
öyle. Tabii
yani.
Bunu olunca tabii dinleyen halk da fazla olunca bununla ilgili pazar çok büyük. Bu olunca tabii orayı bir cazibe merkezi haline getiriyor. Yani işte nasıl işte futbolda belki İspanya cazibe merkezi ise ya da işte basketbolda Amerika cazibe merkezi ise Almanya'da bence klasik müzik için şu anda cazibe merkezi. En iyi hocaları alıyorlar çünkü hocalara çok iyi imkanlar veriyorlar. Yani çok iyi maaş ödüyorlar, çok serbest hocalar. O yüzden... İyi hocalar da hep Almanya'da hocalık yapmayı tercih ediyor bu şekilde de. O da tabii iyi öğrencilerin de onlara yönelmesini, iyi öğrencilerin gelmesi. O bu şekilde bir nasıl söyleyeyim devir daim yapıyor açıkçası.
Peki sen gittiğinde senin seviyeni nasıl buldular ve malzemeni nasıl buldular?
Yani seviyem şimdi ben dürüst olmak gerekirse tabii ki eksiklerim vardı. Ama zaten hani okula girme gitme şeyi zaten eksiklerim var ki okula gidiyorum. Aslında. Yani ben hazır, çok hazır değilim bir yere girecek kadar, iş sahibi olacak kadar. Eksiklerim var, kendimi geliştirmek istiyorum ve okula giriyorum. Böyle bir şeydi. Ama bu kazanabilmek tabii çok güzel bir şeydi. Çünkü ki sadece ben değil, çok değerli müzisyen arkadaşlarım var. Hani gerek Almanya olsun, gerek başka ülkelerde olsun, sınavlara göre kazanıyorlar, önemli noktalara geliyorlar. Bu gerçekten çok önemli, çok büyük bir şey. Çünkü dediğim gibi onların imkanlarına sahip olmadan biz bunu başarabiliyoruz. Ve biz orada sınavlara girdiğimiz zaman, mesela bir okulun sınavında her sömestr okuluna göre, cello için konuşuyorum, 30 cellistle 150 cellist arasında insan giriyor. Ve sadece bir kişi iki kişi alıyorlar, evet, bunların arasında. Bunların arasından bir Türk olarak girebilmek
çok önemli.
Ve çok önemli, önemli bir şey. Evet. Yani benim kendi şahsım açısından değil, yani bütün arkada müzisyen arkadaşlarım açısından çok çok önemli bir şey.
Gençlerimiz de cesaretli olsun. Onu şu yüzden kesinlikle söylüyorum. Cesaretli yani Türk olsunlar. İnsanı, Anadolu insanı duygusal açıdan da gerek müzikte gerek tiyatroda, yani sanat açısından çok zengin bir malzemeye sahip. Evet. Her giden döndüğü zaman şöyle söylüyor yani... Hocalar bizi, birçok ülkeden katılanlar var ve hocalar bizi daha çok ayırt ettiler yani. Nasıl orada kesinlikle ağlayabiliyorsun, nasıl bu duyguyu verebiliyorsun, ruhu katabiliyorsun diyorlarmış. O yüzden söylüyorum yani bunu.
Bizim tek eksiğimiz imkanlar. Evet. Onu söyleyeyim. Yoksa hiçbir eksiğimiz, hiçbir milletten, herhangi bir konuda da, ondan da çok eminim, eksiğim yok. Tek şeyimiz yeterli imkanlara sahip olmak.
Evet.
Onun dışında yapamayacağım dışında olduğunu düşünmüyorum.
Zaten yurt dışında şu an Türkiye'de bir iş sahibi olmasa bile yurt dışında kendi adını duyurmuş çok fazla Türk sanatçı var.
Evet, evet. Ya bu çok doğal ve kaçınılmaz diye bakıyorum. Ancak her şey kendi mecrasında, kendi şartlarında, ortamında ortaya çıkması gelişebiliyor, oluşabiliyor. Şimdi kaçınılmaz, neden kaçınılmaz? Kanımca Anadolu coğrafyası medeniyetlerin beşiği bence. Medeniyetlerin kaynağı, çıkışı bütün dünyanın da şu anda, bilimsel dünyanın da kabul ettiği bir şey aslında. Yani bu kadar zengin bir tarih mirası, kültür mirasından yetişen bu fertler, kuşaktan kuşağa genetik kodlarla bunları aktaran kuşakların daha tek düze, bize göre daha tek düze yaşam ve kültürler içerisinden çıkmış insanlara göre daha zengin olması kaçınılmaz diye düşünüyorum. Ancak tabii ki buradaki demin de söylediğim gibi en önemli faktör mecra olayı. Yani uygun şartların oluşması olayı. Evet. Uygun imkanların oluşması olayı. Yoksa çok çok çok fazlamız olduğunu düşünüyorum, eksikliği. Özellikle evet, duygu konusunda Seçil Hanım'ın demin söylediği gibi hakikaten çok farklı
zenginliğe
sahibiz ve bunun geri dönüşlerini alıyoruz Batılılardan. Yani sizdeki duygu olayı çok daha farklı diyorlar. Evet. Sanatın her dalında. Evet. Hadi, bir şey söyleyeceksin
çok galiba. Çok kısa bir şey eklemek istiyorum. Şimdi ben şunu da düzeltmek istiyorum. Dedikten sonra kendi içimde düşündüm. Şimdi Almanya'ya gittiğimde eksiklerim var dedim. Şimdi burada şunu kastetmiyorum. Daha sonra özellikle vurgulamak istiyorum. Ben buradaki konservatuardaki hocalarımıza da minnettarım. Benim hocam Profesör Doğan Cangal'dı. Ondan çok şey öğrendim. Tabii ve çok minnettarım. Eksiklerimden kastım biraz.
Selam olsun burada.
Selamlarım olsun. Çok saygılarımı sunuyorum. Eksikten kastım aslında biraz bu işin aslında biraz mali yetersizliklerinden. Bu işin genel, mesela biz şu an Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası olarak bir salona kavuşma özlemindeyiz. Yapılıyor, yapım aşamasında ama hala böyle bekliyoruz. Şu anda yaptığım salon çok yetersiz bu işi yapmak için. Bu bile yani
bir
Cumhurbaşkanlığı,
çevrilme bir salon.
Yani Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası bu ülkenin aslında amiral gemisi, sanat kurumu olarak. Bütün kurumlarından daha önce kurulmuş bir kurum. Ve biz ancak bilmiyorum kaç yılında, yani 2015'ten sonra 2020'li yıllarda belki bir konser salonuna sahip olabileceğiz.
Evet.
Yani 180, belki 200. yılında orkestra bir konser salonuna sahip olabilecek. Yani bunları bile düşünürsek
evet,
bu anlamlarda, bu alanda aslında eksiklerimiz çok ondan fazla. Yani bu işe bakış açısı, bu işe evet, şeyle ilgili.
Bu bir kültür şeyi tabii. Kesinlikle. Ki bu hızla da oluşuyor. İnşallah bu açığı Batı'nın, Batı dünyasının, daha doğrusu Büyük Atatürk'ün sözüyle muasır medeniyet
evet,
seviyesine kavuşmuş olan ülkelerin biraz gerisindeyiz. Çok doğal. Onların arkasında 500-600 yıllık farklı bir kültür ve akademik anlayış oluşmuş, söz konusu olmuş. Biz de ama bunu hızla kapatıyoruz 90 yılda. Evet. Gelelim Onur'a. Onurcuğum, sen nasıl başladın bu işe?
Ben de diyorum ki Onur'dan önce bir müzik dinleyelim. Öyle mi yapalım? Ve peki, ondan sonra devam edelim.
Peki, peki. Hadi bakalım. Ne dinleyelim Onur?
Bu güzel, sen anons et.
Biraz daha hızlı bir şeyler dinleyebiliriz. Bir film müziği dinleyelim. Kadın Kokusu filmi. Bilirsiniz, Al Pacino'nun,
Al Pacino'nun
meşhur filmin müziği. Carlos Gardel'den Por una Cabeza.
Muhteşem, evet. Dinliyoruz efendim. Evet, muhteşemdi. Gerçekten tebrik ediyoruz ve Onur Şener'le devam ediyoruz şimdi. Nasıl başladık müziğe?
Ben diğer arkadaşlar gibi çok böyle müzisyen bir ailenin çocuğu olduğumu söyleyemeyeceğim. Gerçi babam benim müzik öğretmeni aslında ama yani onun hepsi yani asker çocukları. Babam aralarından öyle bir çıkmış.
Evet.
Ve benim küçük yaşta tabii
yönlendiriyor.
Konservatuara ben giriyorum. Piyano biliyorum o zamanlar. Piyano seçiyorum. Fakat bana viyonsel veriyorlar. Bu arada benim kuzenim de viyonselci. Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'nda.
Benim sınıf arkadaşım.
Evet.
Sevgili Tufan Tolga. Tufan Tolga. Selam olsun burada.
Selam olsun buradan da. Onun da tabii çellist olmasından kaynaklı biraz da bana çelloyu uygun gördüler. Ve o şekilde başladık biz bu işe. Çok sevdik. Bu arkadaşlarla beraber aynı döneme denk gelmekten dolayı da çok şanslı hissediyorum kendimi. Zaten söylenecek bir şey bırakmadılar. Hepsi anlattılar. Beraber biz büyüdük. Beraber Yiğit'le İbrahim, biz yazlı sınıf arkadaşız ama Yiğit'le İbrahim biraz daha büyük bizden. Onlar biraz daha erken ayrıldılar. Almanya macerası falan. Ama o dönemlerde birbirimize çok daha yakın olduğumuz için çalışmalarımız falan çok daha kolay oldu. Bir arada olmamız, 8 seneye beraber geçebilmemiz daha kolay oldu. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de ve hatta belki dünyada bir oda müziği grubu kurmak ve onu idame ettirebilmek çok zor bir iştir. Evet. İnsanların anlaşmaları, çalışmaları, esnek olması, saatlerin falan, bunların çok önemi büyük.
Ama sizin hayat hikayelerinizden anladığım kadarıyla da siz zoru seviyorsunuz. Yani böyle bir şey var yani. Evet. Bütün zorluklara karşı durabilmişsiniz ve başarılara imza atmışsınız değil
evet,
mi?
Evet, de denilebilir. Yani biz şanslı görüyoruz kendimizi hem o bakımdan, birbirimize çok uzun zamandır tanıdığımızdan dolayı, bir de CSO'da olmaktan kaynaklı da bir avantajımız var. Bazen dezavantaj da olabiliyor, bu CSO'da görevli olduğumuz zamanlarda konser yapamıyoruz mesela, o dezavantaj olabiliyor.
Şimdi
ama
İbrahim Bey'e geliyoruz zaten, bu durumları evet, dinleyeceğiz ondan. Bu ayrıca bir senin de söylediğin gibi bir program konusu olabilir evet, değil mi, yöneticilik
evet,
kısmı.
Evet. Şimdi bir anda tabii 4 violonselin orkestradan gitmesi demek, yani konserin olmaması demek. Onun için hani biz mümkün olduğunca hafta sonları, eğer şehir dışına gideceksek evet, hafta sonları ya da hafta içi olacaksak pazartesi günü hani izin alarak o şekilde evet, şehir dışlarına gidiyoruz.
Evet.
Benim müzik hayatımda 5 evet, yaşında
evet,
yani
başladı.
O civarlarda işte babam hani çok güzel sesi vardır. İşte şarkılar, türküler söyler. Dayım müzik öğretmeni. Hani hep böyle onlardan etkilenerek, teyzem müzik hı hı, öğretmeni. Ama o zamanlarda hiç unutmuyorum. Bir dershane sınavına girmiştim ben. Babam dedi ki, bir hedef koydu bana. Dedi ki ilk dedi onun için girersen sana bir org alacağım dedi. O orgla ve bizde de böyle bir eskiden o zamanlar kaset çalar vardı. Ben sesim çok iyi olduğu söyleniyor. Sesimi hem çalıp hem böyle söyleyerek işte evet, dayım bir yandan işte söyleyerek, onu da bağlama sanatçısıdır kendisi. Babam hani katılarak falan böyle bir kaseti almıştık. O işte dururken bir gün benim annemin kuzeni, selam olsun onlara da, Zehra Üstan ve Kaya Üstan. Biz o zaman Konya'da ikamet ediyorduk. Ankara'dan işte opera tatil dönemine girdiği zaman Antalya'ya geçerken, tabii Konya üzerinden geçtikleri için bize her zaman uğrarlardı. Evet. İşte annem bir gün hani, ya böyle bir şey var, İbrahim'in sesini çok güzel olduğunu söylüyorlar. Bir de siz dinler misiniz, tesadüf. İşte dinlediler ve dediler ki yani bu çocuğu hani çok güzel sesi var. Hani bir şey yapalım, konservatuara bir deneyelim mi diye. Sonra
violonsel oldu işte, değil mi?
Hatta çok kısa bir zaman, yani ben o ilkokul 5'teydim o zaman. O yaz bir iki hafta kadar Ankara'ya gelerek onlarla çalışarak 89-90 yılında benim konservatuar serüvenim başladı.
Sen evet, şanjı da yapabilirlerdi yani.
Evet, evet, aslında.
Ben daha çok piyano ve violonsel istiyordum. Ama işte orada tabii hocalar uygun olan jüri.
Enstrüman neyse onu seçiyorlar.
Onu seçiyorlar. 2001 yılında mezun oldum. 6 sene kadar Hacettepe Senfoni Orkestrası'nda grup şefliği yaptım. Hı hı. Orada da çok güzel anılarımız oldu. Yani bayağı bir uzun süre okuldan ben şey yapamadım.
Kopamadın.
Kopamadım. Çok yani çok İklen seviniyorum.
Benim gibi
yani.
Evet.
Daha sonra 2007 yılında işte Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası bir sınav açtı. Ona girdik. Zaten arkadaşlarımızla okul yıllarından hani violonselci olduğumuz için de sürekli birlikteydik. 2007 yılında da Yiğit arkadaşımızın da bahsettiği gibi böyle bir güzel bir bahar konserinde bir araya geldik.
Ne ondan güzel
olmuş. Şunlar yaptıran İbrahim'di. Geçen programda söylemiştik yani. Benjamin'i beni alır hep böyle bir şeyler çalardı. Bu ne bu ne diye sonra o İbrahim'di işte.
Abilik yapmış.
Tabii o bayağı
bir nevi eğiticilik.
O zamanlar o kadar eser
bilmiyoruz. Ama konservatuar şeyinde vardır bu. Yani hocalardan önce abiler ablalar gelir. Onlar disipline ederler, çalıştırırlar ederler. Bu arada aklıma bir şey geldi. Sevgili dinleyicilerimize bir eksikliğimiz olmasın için. Şimdi cello kuartet diyoruz. Cello nedir? Viyonsel nedir? Burada iki farklı enstrüman olduğunu düşünmesinler. Bu enstrümanla ilgili bir bu kavram kargaşası olmasın için. Bir anlatır mısınız? Cello'da neden deniyor? Kim diyor? Viyonsel nerede deniyor? Kim diyor? Ya da işte birazcık da çalgıyla ilgili bir bilgi verelim.
Tabii, tabii.
Bu ailenin hangisindedir? Abla mıdır? Abi midir? Hani vardır öyle derler ya işte keman bilmem şeyin şeyidir falan filan. Yok, onu böyle anlatırız. Çocuklar öyle anlatırız ya.
Dinleyicilerimizden mutlaka bilenler var ama
mutlaka
bir de bilmeyenler
vardır.
Var.
Bilmeyenlere de bilgi vermek amacımız tabii ki.
Şimdi cello eskisi yani benim ilk konservatuvarda başladığım dönemden daha fazla biliniyor bir kere. Bundan çok mutlu oluyorum.
Bunda artık katkınız insanlar... da vardır mutlaka.
Bakın, estağfurullah. İnşallah oluyor.
Hepimizin misyonu o bir anlamda.
Tabii. Tabii.
Şu aralar cello deyince akla genelde Tu Cellos geliyor ama. Onlar biraz meşhur. İki tane cellist var ya popüler parçaları çalıyorlar elektro cellolarla falan.
Şimdi bu tabii violoncel mi cello mu çok gelen bir soru. Bunu şöyle açıklamak istiyorum. Aslında bu enstrümanın orijinal adı violoncello. Bu partisyonlarda da bu şekilde yazar. Fakat bazı ülkelerde bu değişik alınmış. Mesela İtalyanlar cello diyorlar, İngilizler cello diyorlar, Almanlar cello diyorlar. Violoncel diyenler Fransızlar. Ve violoncel ismi tabii biz o dönem birçok kelimeyi Fransızcadan aldığımız için dilimize.
Oradan
o isim de oradan geliyor violoncel. Fransızcası violoncel. Aslında violoncel ile cello aynı enstrümanlar. Sadece değişik dillerde kullanımı var. En çok yaygın kullanılanları da işte violoncel Türkiye'de ve cello.
Her ikisi de kullanılıyor.
Aynı enstrümanlardır.
Aynı enstrüman.
Nasıl bir enstrümandır onu da söyleyeyim.
Kaçıncı sırada büyüklük olarak?
Büyüklük olarak üçüncü sırada. Dört tane enstrüman var yaylı çalgılar ailesinde. Keman, viola, violonsel ve kontrbas. Cello bunların arasında en güzel olanı. En güzel sesi olanı. Cello'nun cihaz gerçekten şöyle bir avantajı var. Şaka bir yana. Cello hem bas rejistirleri olan hem de tiz rejistirleri olan yani hem ince sesleri hem kalın sesleri içinde barındıran bir enstrüman.
İnsan sesine en yakın derler.
İnsan ses rejistirini aynı şekilde yani
aralığına. Yani ses yelpazesine ses çok geniş.
Yakın enstrüman. O yüzden kullanım alanı yani bir kemana ve ya da daha uç noktada ise bir kontrbasa göre biraz daha avantajlı. Bizim zaten bu cello kuartetle ilgili ya da yapılan bu cello kuartet başka dünyanın başka yerlerinde de var yapılıyor bu. Cello ansamblarını, cello birlikteliklerinde bu avantaj çok güzel kullanılır ve o yüzden bile çok yakışır aslında dört cello'nun. Normalde mesela dört kemanın bir arada olması çok yakışmayabilir çünkü bas sesler olmadığı için
eksik kalır.
Eksik kalıyor da işte kontrbasla ilgili tabii yapanlar var. Ama cello'nun böyle bir avantajı var. Evet. Yani hem benim gibi ince sesleri hem kalın sesleri güzel bir şekilde uyumlu çalabilmek ve bunu çok virtüözite tabir ettiğimiz yani ustalıkla yapabilme şansı, teknik kapasitesi olan bir enstrüman ve ses tonu çok böyle içten güzel bir enstrüman. Bilmeyen sevgili dinleyicileri de tavsiye ederim bir açıp bakmalarını, sesini duymalarını. Evet. Gerçekten
kısacası
çok
kemanın güzel babası mı abisi mi oluyor?
Kemanın bilmiyorum. Ailenin prensi diyelim.
Bir müzik daha yapalım mı?
Şimdi ailenin prensinden dinleyelim.
Evet, ailenin prensi dedi Yiğit. Ailenin prensleri dört prens. Muhteşem yorumlarınızdan ne dinleyelim şimdi?
Oblivion dinleyelim mi? Astor Piazzolla'dan Oblivion.
Piazzolla. Rahmetler olsun. Nurlar içinde yatsın. Muhteşem müzisyen Astor Piazzolla'dan Oblivion dinliyoruz efendim. Thank you.
kadar etkileyici değil mi?
Evet, ellerinize yüreğinize sağlık. Çok zaten Astor Piazzolla'nın tüm eserleri tüylerimi diken diken eder. Hele de 4 tane viyonsel, pardon 4 prenssen olunca. Yel Çalgılar ailesinin prensinden, prenslerinden olunca daha da başka oluyor. Geleceğe ilişkin ne planlarınız var? Bir sürü konserler yaptınız, bir sürü festivallere katıldınız eminim. Yurdun dört bir tarafında, yurt dışında olsun. Onlardan biraz söz edelim. Sonra geleceğe ilişkin neleriniz var, ne projeleriniz var, neler yapmak istiyorsunuz? Anladığım kadarıyla çoğunluğu düzenlemelerle götürüyorsunuz. Orijinal eserler de vardır mutlaka ama düzenlemeler çok daha keyifli de oluyor, evet. Laf aramızda. Bir de tabii ki özellikle yurt konseri yaparken, Anadolu konserleri yaparken neyi nasıl sunduğunuz da çok önemli. Düzenlemeler burada çok büyük avantajlar. Gerek yerli malı, gerek orijinal düzenleme, orijinal eserlerden, batılı eserlerden düzenlemeleri nasıl sunduğunuz da çok önemli, ilgi çekmesi açısından. Sonra hani bir laf vardır ya, Bayburt Bayburt olalım falan diye, buna yol açmamak için. Birazcık neler yaptığınızdan, daha önceki geçmiş belli kilometre taşlarınız vardır mutlaka. Bunlardan söz edelim. Sonra da projeleriniz neler?
Evet. Gerçi o Bayburt Bayburt olalı o sözünü biz pek söyletmiyoruz. Bizim maşallah bütün konserlerimizde şey oluyor. Bayağı bir genç kesim çok fazla oluyor. Evet. Ve dolu oluyor. Yani nereye gidersek gidelim.
İşte nasıl sunduğunuz çok önemli zaten. Yani
zaten aslında insanın konsepti ona göre, evet, biz seçtik. Evet. Yani biz cello kuartetle ne yapabiliriz? Hani cello kuartet aslında uğruna eserler yazılan bir grup değil aslında. Hı hı. Düzenlemelerle, o düzenlemelerin çoğunu da ben yapıyorum. Hı hı. Ve nasıl bir repertuar oluşturabiliriz diye düşündüğümüzde başta insanların sevebileceği, yani özellikle Türk insanının, bizim insanlarımızın sevebileceği bir konsept olsun diye düşünüyoruz. Bunlar da popüler müziklerden olabilir diyerekten. En önemli bestecilerin popüler eserlerinden düzenlemeler yapmaya çalışıyoruz. Olabildiğince, uyabildiğince dört enstrüman için.
Dinleyen ve izleyenlerin de çok güzel tepkileri vardır değil mi?
Evet, çok güzel konser tepkileri sonrasında oluyor. Bazen biz sahnede kendimizden de geçtiğimiz anlar oluyor. Özellikle Yiğit çok kendinden geçer çalarken. Ne mutlu. Mesela onlar da çok dikkatini çekiyor insanların. O bir hepimize enerji veriyor filan. Böyle bir anda spontan şeyler yapabiliyoruz. Sahneden çıkıp gitmeler, geri gelmeler, nota unutmalar. Böyle şeyler de olabiliyor yani. Tabii. Ezbere çalmalar. Yani birbirine sataşmalar, böyle değişik değişik şeyler geliyor. Hep de genel provada, yani konserden önceki provada aklımıza geliyor. Hadi böyle bir şeyler yapalım.
Ne güzel, diyerekten. Ne güzel. Olsun. Peki. O da güzel. Evet, tabii ki bir de ortama göre. Ortama göre. Seyircinin ambiyansına göre böyle esnek olmak aslında çok büyük bir kazanç ve avantaj aslında.
Evet.
Hadi bir şey daha dinleyelim. Hadi bir şey daha sonra yine devam edelim
projelerle ilgili.
Ne dinleyeceğiz efendim?
Ne dinleyelim? Bu sefer de popüler dedik. Fly Me to the Moon dinleyelim.
Hadi bakalım. Muhteşem ne şarkılardan güzeldir. Bir tanesi.
Thank you.
Çok güzeldi yine her zamanki gibi. Muhteşem.
Preslerden.
Şimdi biraz Yaz Bey'e dönmek istiyorum. Neyi amaçlıyorsunuz ve ileride neler hayal ediyorsunuz?
Şimdi bu 8 senede biz yurt içi ve yurt dışı çok sayıda konser yaptık. Festivallerde çaldık. Ama bizim aslında asıl amacımız yurt içinde, Anadolu'da, küçük şehirlere ve klasik müziği hiç duymamış insanlara ulaşmak. Aslında bizim orkestrayla da her sene kampüste senfonik akşamlar projesiyle yapıyoruz. Ama dört cello ile hareket etmek çok daha kolay aslında. Bir şehirden bir şehire. Hem kişi sayısı olarak hem de bunun bu dört kişi de desek de ne kadar zengin bir repertuarımız var ve yani yerli yabancı insanların hoşuna gidebilecek parçalarımız var.
Evet.
Bu amacınız aslında bu misyon edindiğiniz şey Anadolu'muz anlamında.
Evet.
Üniversiteler yoluyla çok daha kolay
çok
olabilir.
Daha, evet,
belki
evet.
Böyle bir şey. Bir öneri olarak.
Orkestrayla zaten o şekilde yapıyoruz, evet, aslında. Çünkü onların hem salon
aynı
olarak
yolu, tabii
yerleri
ki
var. Hem de öğrenci sayısı olarak çok bizi tatmin eden rakamlara ulaşabiliyoruz yani. İnsanlar çok aslında o yaş grubu daha meraklı aslında. Yani orta yaş grubu dediğimiz yani nedense Türkiye'de klasik müziği bir 45-50 yaş üzeri, bir de nedense 30 yaş altı insanlara daha fazla çaldığımızı düşünüyorum ben orkestracı. Cello Quartet'in de biraz hitap ettiği kesim gençlik kesim diyebiliriz aslında. Üniversite çağında, hatta liseden de çok fazla dinleyicimiz oldu. Onlara yurt içinde olabildiğince Anadolu'da ulaşmak, hiç dinlememiş insanlara böyle bir şey sunmak istiyoruz. Yani öncelikli amacımız bu.
Çok önemli bu ama. Yani gerçekten, evet, inşallah yerine ulaşır.
Evet, ama dediğim gibi, demin de söylediğim gibi üniversiteler bu iş için çok ideal koşulları
sağlayabilirler. Ve bu aslında çok zor da bir istek ve değil
çok
da, aslında.
Evet, çok,
ve
çok
kolay bir şey aslında. Dört kişi
sponsorlu yani çok rahat olabilecek bir şey. Yani bir sponsor mutlaka ihtiyaç oluyor.
Mutlaka.
Orkestrayla olan tecrübelerimizde de gördük. Yani bir sponsor bulduğumuz takdirde aslında bunu gerçekleştirmek çok çok kolay.
Evet.
Çok maliyeti de olmayacak, hı-hı, şeyler aslında düşünürse.
Bu yani öncelikli amacımız bu diyebilirim. Yurt içi ve yurt dışı konserlerimizi arttırmak ve daha çok insana ulaşmak. Ama tabii ki öncelikli olarak yurt içindeki hiç müzik dinlemiyor, klasik müziğe hiç aşina olmayan insanlara ulaşmak. Bunun dışında tabii ki Ankara'da, İzmir'de, büyük şehirlerde büyük konserlerimize yine devam ediyoruz. Senede 2-3 konserimiz oluyor en azından. Orada bir kitlemiz oldu diyebiliriz.
Çalışmaya devam ediyoruz. Yeni aranjmanlar da yapmaya çalışıyorum ben. Daha çok Türk ezgilerini, hı-hı, kapsayacak bir proje hakkında şimdi çalışıyorum. İnşallah öyle bir şey yapabilirsek.
Belki giderek bir albüm
ya tabii
de
ki
toparlanabilir bunlar.
Zaten
neden olmasın?
Beraber bir Selva Erdener'in albümünde çalmıştık. Evet, iki parça, evet, sevgili Turgay hocamızın, Turgay Erdener'in.
Zaman çok hızlı akıyor. Sizden, evet, bir örnek daha sevgili dinleyicilerimizle buluşturmak isterim,
evet,
ben.
Evet, dinleyicilerimiz eğer beğendilerse bizi sosyal medyadan da takip edebilirler. Sosyal medyada konserlerimiz hakkında bilgiye ulaşabilirler. Bizim yaptığımız kayıtlara da ulaşabilirler. Facebook'ta ve Twitter'da.
Evet.
Tabii tabii, kesinlikle dinlesinler, evet, yani. Çok
ne
güzel.
Örnek verelim şimdi?
Bizim ilk debut olarak yaptığımız konserden bir kayıt getirmiştim ben. Yine bir film müziği, Pulp Fiction, ucuz roman filmden, Mısırlı.
Mısırlı. Evet. Dinliyoruz efendim. Thank you.
Evet, muhteşemdi ve zaman aktı, geçti. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.
Sevgili dinleyicilerim, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Cello Kuartet Grubu bizimleydi bugün. Sayın Onur Şenler, İbrahim Aydoğdu, Yiğit Dan ve Sayın Yaz Irmak, teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yepyeni bir müzikte iz bırakanlarda birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, müziksiz kalmayın efendim. Hoşçakalın.
Müzikte iz bırakanlar.
Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan.